Şeker.
Şeker. Dolayısıyla adımız da
yemek olduğu için. Yemek.
Hayatın sesleri.
Efendim, hoş geldiniz başkente. İyi haftalar diliyoruz sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize. TRT geleneğindeki en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bu haftaki hayatın seslerine. Programı bu haftada sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Recep Özden ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi diyoruz ki sizler de dahil olun lütfen programımıza. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimizi de biliyorsunuz ama yine de hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adı. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki bu haftanın ilk günündeki birlikteliğimizin müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Çekip giderim yüreğimde bir çocuk cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim yüreğimde bir çocuk cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider. Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan şehir. Solarken o günlerde çocuklar ve askerler. Yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner. Uyku ve unutkanlık gittikçe derinleşir. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim, bir nehir akıp gider. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider. Nasıl eşsiz bir yazdın, bunu anlattılar hep. Yani yiten bir aşkı geçerken bu dünyadan bütün ölü şairler. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk
cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter. İyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim, bir nehir akıp gider. Bu aşk burada biter. Ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter. İyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim, bir nehir akıp gider. Ve ben çekip giderim, bir nehir akıp gider. Ve ben çekip giderim, bir nehir akıp gider.
Lezzet hikayeleri. Evet sevgili dinleyenlerimiz, köşemiz başladı. Lezzet hikayelerinde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar Nigün.
Evet, bugün simit çeşitleri ve hamur işleri diyeceğiz. Daha doğrusu atıştırmalıklar da diyebiliriz. Gerçi biz her ne kadar karnımızı doyursak da, simit deyince bizim için akan sular dursa da, sabahları kahvaltı ederken, öğleden kesinlikle sonra beş çayında, sokakta acıktığımızda, değil mi? Simidin yeri bambaşka. Tabii, bizim hayatımızda.
Bizim için çok önemli çünkü sabah kahvaltılarımızın aslında özellikle çalışan hayatında nasıl yurt dışında bir kahve alıp donut dedikleri, evet, tatlı yiyecekten alıyorlarsa, biz de aynı şekilde bir bardak çay, bir bardak, bir tane simit, belki bir tane, bir parça peynirle birlikte, evet, sabahlarımızın vazgeçilmezi diyeceğimiz gıdaların başında geliyor.
Ama özellikle sokak simidi.
Tabii, gerçi tabii,
çünkü
tabii,
pastane simitleri de var. Şimdi pek çok, o kadar simitçiler, simitçi dünyaları gibi mekanlar çoğaldı ki, şimdi tabii böyle onların ufak ufakları da çıktı. Hepsi ayrı bir lezzet.
Ayrı bir lezzet aynı şekilde. Aslında simitle Türk dünyası birbiriyle özdeş gibi. Hatta dünyaya şu anda işte o dediğiniz zincirlerle Londra'dan Paris'e, Paris'ten Amerika'ya kadar o zincir şeklinde simiti bizimle özdeşleştirmiş vaziyette dünya ve tanıtıyor böylelikle. Yunanistan'da da gene bizden geçtiğine inanıyorum. Hani aynı kültürü sonuçta, evet, kardeş kültürler Yunanistan'da da var. Ama bizde neredeyse her bölgenin kendine göre bir simit yapma şekli var.
Evet.
Ve farklılaştırmışız bir şekilde. Ben tarihçesiyle ilgili şöyle araştırma yaptığımda da gördüm ki aslında ekmek ne kadar eskiyse simit de onun kadar eski.
Evet.
Yanında taşınabilir oluyor olması. Kuruduğunda normalde biz mesela öyle kullanmıyoruz ama baktığımda fark ettim ki hani nasıl Beypazarı kurusu varsa aslında, evet, simitin geçmişte dayanıklı oluyor olmasına, yani kurutarak iyice üstünde susamlı enerji tutuyor olması. Yani ekmek daha büyük,
evet,
taşınması daha zor ama simit daha yuvarlak. Bir de sadece yuvarlak da değil, bölgelere göre uzun simitler de yapılıyor. Baston simitler var mesela. Hı
hı. Adları da değişiyor bazı yörelere. Örneğin tabii, İzmir'de gevrek derler, tabii,
tabii,
değil mi?
İzmir'in gevreği zaten, hı, öyle anlatıyorlar. Ve üstüne susam ekilip ekilmemesi, daha susamlı oluyor olması, Ankara'da mesela pekmeze bandırıp çıkartıyor olmaları, daha tatlı ve böyle daha gevrek, daha siyaha yakın bir renkte oluyor olması farklılıklar gösteriyor, evet, böylelikle. Ama genel anlamda en çok tüketildiği zaman sabah kahvaltıları olsa da mesela benim ailemde öğleden sonra yiyeceği. Nasıl cumartesi günleri bizim orada pazar kurulur. Saraköy'ün, Denizli Saraköy'ün pazarıdır cumartesi günleri. Cumartesi oldu mu bütün aile saat bilir ki saat 3 ile 5 arasında babaannenin evinde böyle domatesler kesilmiş, işte
peynirler,
zeytinler, çaylar
yeter denilenmiş. Yeter zaten peynir, evet, zeytin ve simit, değil mi?
Hala ya büyük hala ya da büyük amca böyle 10 tane 20 tane simit getirir. Hep birlikte orada oturulur ve o 3 saat boyunca bir ritüel gerçekleşir aslında.
Evet.
Hayatın hayata renk katıyor ve bir anlam kazandırıyor böylelikle. Yani simit sadece yiyecek olarak değil, aslında hayatımızın bir parçası gibi. Öğrenciliğimde de Ankara'da hep böyle yapılır. Sabahları bugünün parasıyla söyleyelim 1 lira olan simit, akşamüstü oldu mu 3 tanesi 1 liraya alınır.
Evet.
Öğrenciler 3 tanesi 1 liraya simit alır, bir tane de ayran alır. Akşam öğününü onunla geçirirdi. Ben mesela böyle yaptığımı çok iyi hatırlıyorum.
Evet.
Onun
çünkü
için...
biz simidi taze seviyoruz. Ertesi güne kalınca.
Tabii.
Aynı lezzette olmuyor.
Olmuyor
çünkü.
Kesinlikle ama akşamüstü olunca da böyle öğrencilerin işine yarıyor.
Kesinlikle, elbette.
Sadece simit değil tabii ki. Bu atıştırmalıkların içerisinde benzer ürünler anlamında. Mesela gene İzmir'in lokması. Hani buna benzer hamur işi anlamında.
Pişi
de diyoruz.
Yöresel isimleri var. Evet.
Lokma da diyoruz. Daha Hatay tarafında, Antep tarafında pişi diye geçen şey. Ege'de lokma diye halka halka böyle yapılır. Ve genelde tatlı veya tuzluyla, mesela tatlı simiti çok böyle tatlıyla yakıştırmıyoruz ama reçelle çok fazla seven var mesela.
Evet.
Çok lezzetli olur o susamın tadıyla birlikte. Pişiyi de aynı şekilde üstünü böyle pudra şekeriyle yapanlar, hatta şerbet dökenler onun üstüne. Öyle de tüketiyorlar. Gene demin söylediğim gibi mesela Beypazarı kurusu dediğimiz, gene bizim atıştırmalık olarak nitelendirdiğimiz hani simit değil ama ona benzer ürünler şeklinde bol tereyağlı, kuruduğunda belki 3 ay, 4 ay, 5 ay saklanabilecek şekilde atıştırmalıklarımız var. Biz seviyoruz aslında atıştırmalıkların tamamını. Çünkü bizim hayatımızı kolaylaştırıyor onlar.
Evet, çayın yanında olmazsa olmazlarımız. Özellikle çayı boş içemeyenlerin hep tercih ettikleri şeylerdir. O işte Beypazarı kurusu, pişinin yeri ve lezzeti de bambaşkadır.
Bambaşkasın.
Tabii o kahvaltıda yine sizin de az önce söylediğiniz gibi o beş
çaylarında,
değil mi, yanında
aynı şekilde onu böyle farklı yerlerde gittiğimde gördüm ki kahvaltı anlamında değil, hani akşamüstü üstüne bal gezdirip böyle kaymakla tüketenler de var. Aslında dünyanın birçok yerinde kendilerine özgü simit benzeri diyelim, hani baget ekmeklerin daha küçüğünü, bu grisini diyorlar ya,
evet,
hani ona benzer hamur işinin birçoğunu her ülke kendine göre farklılaştırmış buna dair.
Evet.
Ve mutlaka hayatların bir parçasında hani hemen götürebilecekleri ya da çantalarında saklayabilecekleri,
evet,
hemen tüketebilecekleri bir kolaylık sağlamışlar, evet, kendilerine.
İşte yine böyle küçük ekmek dilimlerini andıran, içinde üzümü, bademi,
evet,
olan işte Selanik kurabiyesi,
nabiyesi
dediğimiz,
evet, evet,
daha ne çok lezzetlerimiz var aslında, hem tatlısıyla hem tuzlusuyla.
Biz bunu yani seviyoruz çünkü böyle şeyleri.
Evet.
Ve özellikle bu hani zincirler oluştuktan sonra işte içine zeytin koyulup yapanlar peynirli kaşarlısını, evet, yapıyor. Ayrıca tahinlisini yapıyor mesela. Zaten hali hazırda üstünde susam var.
Evet.
O susamın içerisine bir de tahin koyuyor. Tahinli simit diye böyle hani,
evet,
yemede yanında yat diyebiliyorum.
Pizzası bile var artık.
Tabii pizzası bile var. Aynı şekilde pizzası bile var. Çünkü... damak zevkini geliştiriyor olmak,
evet,
biraz kültürle alakalı. Ne kadar renklendirebiliyorsa, onu hayatının içerisine sokuyorsa o kadar farklı lezzetlere dönüştürebiliyoruz. O simitten de farklı lezzetler hani yapanlar, hı-hı, da var. Hani arasına böyle kaşar koyup ortadan ikiye koyup fırına veriyor.
Evet.
O şekilde.
Ortasına yumurta kırıyor.
Evet. Onu söyleyecektim. Menemenini gördüm ben. Hı-hı. Yani simit büyüklüğünde koymuş, üstüne ortasına o menemenin işte domates biberini koyup üstüne yumurta kırıp kenarından koparıp üstüne banıp yiyorsunuz yani.
Çok gelişmiş bir damak zevkimiz olduğu için biz onu çeşitlendiriyoruz
gerçekten. Aynen öyle. Mutlaka içerisinde mayalı oluyor, onu söylemek lazım. Hani simiti mayalandırıyor olmak gerekiyor hamurunu. Sonrasında mutlaka susam ya da karacaotu. Karacaotu da kullananlar var.
Karacaotu nasıl bir
çörek
otur?
Çörek otu. Çörek otu. Ve bizim orada karacaotu da derler.
Evet.
Çörek otu koyup da lezzetlendiriyorlar. Pekmeze bandırıp çıkartanlar. Kötü değil aslında ama melas dediğimiz bizim şeker pancarının sıvısı vardır böyle. Gene pekmeze benzer. ona bandırıp çıkartanlar da var. Gene aynı şekilde lezzetlendiriyor, lezzet katıyor. Ve tereyağı tercih konusu. Yani özellikle bize kandil simidi denilen, hani kandillerde böyle küçük, daha küçük simitlerin içerisinde mutlaka tereyağı, o tereyağı kokusunu duyuyor olmak gerekiyor. O çok fazla bilinen. Her yerde de değil. Mesela ben Ankara'ya gelinceye kadar o kandil simitinin bu kadar yaygın olduğunu bilmiyordum. Denizli'de bu kadar yaygın değildi. Ama buraya geldiğimde mutlaka kandil gecelerinde işte insanlar evlerine onarlı vaziyette, daha küçük halkalı kandil simidi götürüyorlar. Bizim lezzetlerimizin başında geliyor bana göre simit.
Evet, kesinlikle öyle. Peki biz o sokak simidini evde yapamaz mıyız? Hani pekmeze de batırsak. Niye olmaz, aynı lezzeti veremiyoruz acaba?
Yapılabilir mutlaka ama şimdi yapılan fırınların neredeyse tamamı taş fırınlar. Yani tuğladan yapılmış vaziyette. Ve odun ateşinde pişince daha lezzetli oluyor. Yani biz evde yaptığımızda mutlaka fırına koymak zorundayız ama fırında o sıcaklığı, yani hem etrafının hem altının aynı derecede pişmesini sağlayabileceğimiz taş fırınlarımız yok evde. O taş fırınlarda pişirilenlerin her şeyde olduğu gibi lezzeti evdekini tutmayacaktır. Çünkü o taş fırının işte önceden ısınıyor olması, orada pişiyor, yani odun ateşiyle o tuğlaların ısınıyor olması hep simite ayrı bir lezzet katıyor. Ne kadar pekmeze bandırsak da, ne kadar tereyağı kullansak da o taş fırınındaki lezzeti bulmamız çok da mümkün değil aslında.
Değil, evet. Şimdi tabii Ankara'nın simidi dedik ama şu anda bizi yurt dışında dinleyen dinleyicilerimizin de orada bu simite ulaşma imkanları var. Çünkü oralarda da o kadar çok mekanlar, o kadar çok dükkanlar var ki sokak simidini satan.
Tam bizim lezzetimize tutmuyor aslında. Yani ben işte Paris'e gittiğimde işte belki Berlin'dekiler biraz daha şanslı olabilir. Orada gerçekten simit fırınları gördüm yani. Hani evet. Ankara'ya yakın fırınlar görmek mümkün ama onun dışında mesela Paris'te, Avusturya'da öyle çok şey görmedim. Hani benzerleri var mutlaka ama bizimki gibi değil. Bizimkinin ayrı bir lezzeti, ayrı bir, hatta kendi ülkemiz için bile söyleyeyim. Yani İzmir'deki ile Ankara'dakinin tadı farklı.
Farklı.
Ankara'daki ile
İstanbul'daki
ile. Aynen
farklı,
öyle. Tabii. Yani hepsi birbirinden farklı. Biraz ustaya da bağlı bu
aslında
işte.
Aslında kim nerede ne yemeye alıştıysa. Örneğin mesela, örneğin mesela ne demek şimdi ben de. İkisini aynı anda kullanıp. İzmir'in boyozu vardır bir de. Onlar boyoz yemeye alışmışlardır.
Evet.
Ankaralılar taze simit yemeye alışmışlardır. Evet. Sokak simidi.
Ankara'dakiler o sıcak böyle çıtır çıtır seviyorlar. Mesela boyozu, özellikle İzmir'den bahsederken boyoz bahsetmemek mümkün değil. O nasıl denir ona? Üstünün çıtır çıtır hali, hafif yağlı. Ben öyle seviyorum zaten. Yağsızını da çıkarmışlar ama yağlı vaziyette. Sabahın beşinde kuyrukta, yani o Alsancak'ta fırının önünde kuyrukta bekleyen insanları görünce, yani o bizim sabah kültürümüzde o kadar önemli ki.
Evet, yani İzmirlilerde benim de gözlemlediğim o, sabah erkenden kalkılıp bir boyoz almaya gidiliyor nedense. Yani böyle de bir alışkanlık var.
Öyle bir alışkanlık var. Onun içine yumurta koyup ya da İzmir tulumu koyup böyle o sıcak sıcak, hatta biraz tereyağı koyup, kendi yağlı olmasına rağmen tereyağı koyup yiyor olmak ayrı bir keyif tabii ki.
Evet. Onu ye, akşama kadar bir şey yeme.
Aynen. Öyle. Bir yumurtayla bir boyozu yediğinizde akşam öğününe kadar sizi idare eder aslında. Başka illerimizde de mesela nasıl bir Antepli, bir Urfalı boyozu, boyoz mu yedirmiş yumurtayla derken, onlar da sabahın köründe ekmeğin arasında ciğer yemeyi seviyorlar mesela. Gene ben o kadar şaşırmıştım ki gittiğimde. Sabahın saat 6'sında, 7'sinde ve saat 9'a kadar bitiyor o ciğerler.
Evet.
Yani her bölgenin kendine farklı göre bir kültürü ve lezzeti var ve bu lezzetlerle...
Bunları konuş da ve bitmez çünkü Karadeniz'inde nokullu vardır. Cevizlisi, değil mi? Onların da meşhurdur.
Evet.
Yapar, dipfrizlerine koyar, çıkarır, misafirlerine ikram ederler. İşte haşhaşlıları vardır.
O Afyon bölgesinin haşhaşlısı var. Aynı şekilde aslında o da simite benzer. Yani hani haşhaşlı içine karıştırıp çevirip o şekilde yiyorlar. Biberli ekmeği var mesela. mesela Hatay'ın, yani gene onlar da sabah kahvaltısında yemek için bildiğiniz biberli salça gibi üstüne sürüp böyle simit gibi yuvarlak gene aslında küçük pizza diyelim ona ama biberli pizza yani.
Evet.
Müthiş bir lezzet ve işte Türkiye bu anlamda çok geniş, damak zevki çok yüksek çünkü hem yüzyıllardır gelen tarih anlamında gelen lezzetler hem de coğrafya anlamında birçok insan çeşitliliği bize çok farklı lezzetler bahşetmiş. Onları da böyle keyifle tüketiyor olmak bizim için şans diyelim.
Evet, gerçekten çok büyük şans. Biz de şanslıyız. Sizin gibi birinin ağzından böyle dinliyoruz bunları güzel.
Sağ olun,
güzel.
Çok teşekkür
ederim. Yine konuşmayı
ederim.
Sürdüreceğiz. Çünkü ülkemiz her konuda sizin de söylediğiniz gibi o kadar zengin ki. Yine bunları konuşmayı sürdüreceğiz bugün için. Çok teşekkür
ben
ediyoruz
teşekkür
sevgili
ederim.
Mehmet Efe. Haftaya yine birlikteyiz Lezzet Hikayeleri Köşesi'nde.
Görüşmek üzere.
Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda, bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda. Meltemi senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarlağı sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda. Meltemi senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı, sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarlağı sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Nedensiz bir çocuk ağlaması bile çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır.
5:29'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor başkentten. Anadolu'ya silah taşıyan Kayıp Demir Yolu kitaplaştırıldı sevgili dinleyenlerimiz. Yapımı 1914'te başlayıp 8 ay içinde Haliç Karadeniz Sahra Hattı adıyla hizmete giren ve 1950'lerin başında sessiz sedasız kayıplara karışan İstanbul trenine ait bilgiler yıllar süren bir araştırmayla kitap haline geldi. Kağıthane Belediyesi'nce hazırlanan kitap Profesör Doktor Emre Dölen, koleksiyoner Mert Sandal ve gazeteci Hüseyin Irmak'ın ortaklaşa yürüttüğü 18 yıllık çalışma sonucunda Kayıp Bir Demir Yolunun İzinde ismiyle yayımlandı. Şimdi konuyla ilgili bilgiler almak üzere gazeteci Sayın Hüseyin Irmak telefon hattımızda. Efendim merhabalar diyoruz Hayatın Sesleri'nde.
Merhaba.
Evet Sayın Hüseyin Irmak bize neler aktaracaksınız kaybolmuş bir hattın hikayesiyle ilgili?
Bu bizim yakın tarihimizle ilgili önemli bir stratejik noktanın sonradan unutulmuş bir parçasıydı. Hepimiz Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'dan silahların kaçırıldığını biliriz ama nereden kaçırıldığını pek bilmeyiz. Ve böylece aslında puzzle'ın bir parçası kayıp gibidir bizim için. Şimdi bu kitapla o kayıp olan puzzle parçasını İstanbul şehir tarihinde yerli yerine oturtmuş olduk. Ve şehir hafızasında yerini yeniden tesis etmiş olduk. Onun mutluluğu içindeyiz biz.
Evet, İstanbul tarihinin kayıp sayfalarını araladınız ama çok uzun soluklu bir çalışma olmuş az önce benim söylediğim gibi.
Evet, öyle. Bu gerçekten bu 18 yıla dayanan bir şey ve gerçekten böyle inatla ve sabırla takip edilmeseydi çıkmayacak bir çalışmaydı. Ve biz işte bütün sahaflar, koleksiyoncular ve bu konuyla ilgili demir yolcular bizim bu işi takip ettiğimizi ve bununla ilgili her türlü bilgiyi, belgeyi, fotoğrafı aradığımızı artık öğrenmiş ve zihinlerine yer etmişti. Buldukları, rastladıkları her şeyden bizi haberdar ettiler ama biz gerçekten sürekli takip ederek bu işi kotarabildik ve 4 ayrı fotoğraf albümüne ve bir değerli hatırata ulaştık. Hatırat da aynı zamanda fotoğraflıydı. Ve böylece hani İstanbul'un eski fotoğrafları denliğinde hep sur içinden veya boğazdan veya peradan fotoğraflar görürüz ya. Bu İstanbul'un kuzeyi, varoşu veya ormanlık alanında hep hani ihmal edilmiş gibi duran yerlere ait fotoğrafların bilgilerin ve belgelerin toparlandığı bir dokümantasyon birikimini sağladı ve biz böylece kuzeyde bilinmez gibi duran şeyleri somut dayanaklarla toparlamış olduk.
Evet. Peki yollarınız nasıl kesişti? Profesör Doktor Emre Dölen ve koleksiyoner Mert Sandalcı ile Sayın Hüseyin Irmak.
Şimdi kağıthane tarihini derleme çalışmaları yaparken ben Yıldız Sarayı arşivinde tarama yapıyorum ve bir fotoğrafa ulaştım. Altında kağıthane demiryolu inşaatı sırasında yazıyor. Tesadüfen fark ettiğim bir fotoğraf oldu bu. Ve kağıthanede demiryolu mu varmış diye düşündüm. Ama hani acaba yanlış mı yazıyor altında diye bir soru işareti varken yine de fotoğrafın kopyasını aldım. Ve böylece bu işin peşine düştüm aslında. Harbi Askeri Müze'de bir takım dokümanlara bakmaya çalıştım. Demiryolu arşivinden bakmaya çalıştım. O arada biz tabii müzayede de takip ettiğimiz için müzayedelerde gördüm ama henüz tanışmadığım Mert Sandalcı bir gün bana bir müzayedede geldi, dedi ki ben Antalya'da bir eczacılık seminerine gittim, orada yan masada bir profesör arkadaşı emekli bir generalle konuşurken dedi senin kağıthanede bir demiryolunun inşa sırasında çektiği fotoğraflardan bahsedince kulak misafiri oldum dedi. Bende de zaten 12 fotoğraflık bir fotoğraf albümü vardı. O nedenle hemen masalarına oturdum ve konuştuk. Böylece İstanbul'a geldiğimizde, döndüğümüzde bu iki fotoğraf albümünü bir araya getirip birlikte bakmaya karar verdik dedi. Sonra da siz kağıthane topluyorsunuz, kağıthane takip ediyorsunuz. Sizi de haberdar etmek istedik dedi. Ve biz böylece ilk Mert Sandalcı'nın elindeki malzemeyle Profesör Emre Dölen'in elindeki malzemeye ulaşmış olduk. Sonra o ikili toplantıyı üçlü halde yaptık Ve buradan sonra süreç yol almaya başladı.
Evet, şimdi kağıthane treni olarak da adlandırılan kayıp tren işgal yıllarında Ankara'ya silah ve cephane taşımakla görev yapıyordu. Dolayısıyla evet. Kağıthane Belediyesi de böylece mi dahil oldu projeye?
Ben zaten kağıthane çalışmalarını belediye bünyesi için yapıyordum.
Evet.
Dolayısıyla Kağıthane Belediyesi otomatikman işin içinde oldu ve zaten hani kitabın yapılması bir hani finans gerektiren bir çalışma olduğu için zaten bu işin finansı için de zaten talep olundu ve başından beri Kağıthane Belediyesi işin içinde ve takipçisi kurumsal olarak da oldu zaten.
Evet. Kaç sayfalık bir çalışma ortaya çıktı?
344 sayfa Türkçe İngilizce, arkasında bir de o trenlerin modellenebileceği ölçülerin olduğu çizimler de var.
Evet, gerçekten kaybolmuş bir hattın hikayesi çok uzun soluklu bir çalışma sonucunda ortaya çıkmış ve İstanbul'un tarihinin o kayıp sayfalarını aralamışsınız böylece. Çok büyük emek, çok büyük çalışma. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Okuyucuyla nasıl buluşuyor? Tepkiler almaya başladınız mı?
Bütün tepkiler olumlu geliyor ve herkes gerçekten iyi gösteriyor ve konuyla ilgili ilgisiz herkes kitaptan edinmek istiyor. Kitap gerçekten iyi bir kitap oldu. Hem dizaynı, tasarımı, baskısı açısından bir de konusuyla ilgili her şey içinde var. Bütün bilgiler içinde var. Teknik yani lokomotiflerin, vagonların teknik bilgilerine ve ölçülerine kadar. O nedenle de alanında iyi kitaplardan biri oldu ve yurt dışından da istemeye başladılar. Çünkü yurt dışında biliyorsunuz demiryolu kulüpleri var ve bu kulüpler bayağı bu demiryolu ve tren işine ilgililer. O nedenle de yurt dışından da bir ciddi bir taleplisi başladı kitabın.
Evet, kayıp bir demir yolunun izinde dolayısıyla okurlarla buluştu, buluşmaya devam edecek yurt dışından evet. Okuyucularla da aynı zamanda. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel çalışma için. Programımıza da konuk olduğunuz için sağ olun, var olun diyoruz Sayın Hüseyin Irmak.
Biz teşekkür ederiz, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler, sağ olun. Gazeteci Sayın Hüseyin Irmak, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuydu.
Bir şehri istemem artık. Gönlümün güneşi sensin İzmir'in. Kordonun büyüsüne yedi düvel aşık. Gözümün bebeği canım İzmir'im. Kordonun büyüsüne yedi düvel aşık. Gözümün bebeği canım İzmir'im. İzmir'de bir gün batımı ne hoş olur salınarak. İzmir'de bir gün batımı kordonla dolaşarak. Oynaşır körfezde mavi dalgalar. Süzülür üstünde özgür martılara. Bağrında bin bir güzelliği saklar. Gözümün bebeği canım İzmir'im. Bağrında bin bir güzelliği saklar. Gözümün bebeği canım İzmir'im. Karşıya kadar hep dolaşayım. Kadife kaleden hayran bakayım. Seni veren Allah'a kurban olayım. Gözümün bebeği canım İzmir. İzmir'de bir gün batımı, ne hoş olur sarınarak. İzmir'de bir gün batımı, kordonla dolaşarak. Oynaşır körfezde mavi dalgalar, süzülür üstünde özgür martı dara. Bağrımda bin bir güzelliği saklar, gözümün bebeği canım İzmir'im. Bağrımda bin bir güzelliği saklar, gözümün bebeği canım İzmir'in.
Sözler ve düşler. Tülinçen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Renk cümbüşü gibi görünüyor sokağın ortasında. Hem de tam günün akşama döndüğü saatlerde, günün solgun ışığına inat. Beyaz, dik yakalı kazağının üzerine sarı ve turuncu karışımı bir hırka, onun üzerine de yakası kurşuni renkte yeşil bir manto giymiş. Loş ışık altında ve biraz da uzakta olduğu için seçmekte zorlanıyorum ama pantolonu kahverengi sanırım. Paltosunun kurşuni yakasının altından geçirip iki yana sarkıttığı atkısı, tonları birbiriyle uyumlu, pembe, mavi ve mor renkleriyle hemen dikkat çekiyor. Bir de çizmeleri. Onların da dikkat çekmemesi imkansız. Çünkü rengi kırmızı. Peki şimdi bu nasıl bir insan? Biliyorum siz de diyorsunuz ki şimdi bu nasıl bir soru? Anlatayım. Bir yazı okudum bugün. Renkler ve kişilik yapısıyla ilgili bir yazıydı. Elbette hepimiz çeşitli renklerde eşyalar kullanıyoruz. Yine de hiç dikkat ettiniz mi bilmem ama belli renkleri daha çok tercih ediyoruz. İşte okuduğum yazıya göre bu tercihimiz de karakterimizi yansıtıyormuş. Üstelik aynı rengi tercih etseler bile cinsiyete göre de değişiyormuş bu karakter yansımaları. Durun, hatırlayabildiğim kadarıyla size birkaç örnek vereyim. Yedi rengin karışımı olan beyazdan başlayacak olursak, renkler arasında en çok beyazı tercih eden kadınlar da erkekler de nazik, değer bilen ve alçak gönüllü sözcükleriyle tanımlanıyor. Yakın çevrenizde her şeyi bilmeyi hayat düsturu olarak gören ve bunu elinden geldiğince uygulamaya çalışan hanımlar varsa, dikkatli bakın, renkler arasında en çok sarıyı tercih ediyorlarmış. Gerçi biraz da dedikoduya meyilli olurlarmış ama son derecede yardımsever bir yapıları varmış. Sarıyı tercih eden erkeklerse sözleri kadar giyimlerinde de abartıya kaçabiliyor ve kendilerini övmekten epeyce hoşlanıyorlarsa bile herkesle iyi geçinmeyi de seviyorlarmış. Renklerden turuncuyu seven kadınların sıcakkanlı, dost canlısı ve kin tutmayan yaklaşımlarına karşılık aynı rengi seven erkekler hoşlanmadıkları söz ya da davranışlara asla göz yumuyorlarmış. Gelelim kırmızıya. Kırmızı rengi seven kadınlar şen, hayat dolu, heyecanlı ve sorunlar karşısında surat asıp oturmak yerine çözüm üretmek üzere hemen harekete geçen bir yapıya sahipmiş. Kırmızıyı tercih eden yetişkin erkeklerin çocukluklarında mahallenin sevimli, afacan ve zaman zaman illallah dedirtseler de sevilen yaramazlıkları olduğu ve büyüdükleri zaman bile çocukluklarının bu izlerini taşıdıkları belirtiliyordu yazıda. İster kadın, ister erkek olsun, kullandıkları eşyalarda ve giyimlerinde ille de kahverengi diyenler, sistemli ve programlı yaşamayı seven, adalet duygusu gelişmiş, sabırlı ve sevgi dolu insanlarmış. Pratik zekalı, hazır cevap, nüktedan, zihinsel açıdan da son derece faal hanımlar yeşilde bulurmuş bu karakterlerinin yansımalarını. İyi niyetli olduklarını bilseniz de zaman zaman istemeden kalp kırdıklarına tanık olduğunuz, yine de konuşkan, hoş sohbet ve yardımsever gibi sözcüklerle tanımladığınız erkekler varsa yakın çevrenizde, muhtemelen onlar da renk tercihlerini yeşilden yana kullanıyorlarmış. Unutmayın, ben yazının yalancısıyım. Maviye dair hatırladıklarım, maviyi seven kadınların bir an neşenin kanatlarında uçarken hemen sonrasında hiç nedensiz ya da çok küçük nedenlerle kederin derin uçurumlarına yuvarlanabildikleri, buna karşılık çevresindekilere karşı sevecen, düşünceli ve cömert oldukları. Maviyi seven erkeklerin ise aynı rengi seven kadınlara göre daha sakin bir yapıları varmış. Yine de sistemli çalışmaktan çok ilhamla çalışmaktan hoşlanır, gezmeyi sever ve iş yaşamlarında da gezilebilecekleri işleri daha çok tercih ederlermiş. Mor benim rengim diyen kadınlarda, erkeklerde lüks bir yaşam biçiminin insanlarıymış. Bir de kurşuniyi seven kadınlarla erkekler kalmış aklımda. Hatırladığım kadarıyla kurşuniyi seven kadınlar sessiz sedasız ama becerikli olurlarmış. Ve sahip oldukları mükemmel zekayı en çok iş yaşamında ortaya koyabilirlermiş. Dolayısıyla en başarılı iş kadınları da onların arasından çıkarmış. Kurşuniyi seven erkeklerse zihin olarak o kadar aktif ve güçlülermiş ki el becerisi gerektiren işlerde başarısız olurlarmış. Mesela bir yere çivi çakmak onlar için büyük sorunmuş. İşte böyle. Benimse aklım hala beyaz dik yakalı kazağının üzerine giydiği sarı ve turuncu karışımı hırkası, yakası kurşuni renkteki yeşil mantosu, kahverengi pantolonu, pembe mavi mor renklerdeki atkısı ve kırmızı çizmeleriyle bir renk cümbüşü gibi duran insandı. Peki şimdi bu nasıl bir insan? Tamam buldum galiba cevabı. Nasıl olacak elbette? Son derece renkli bir insan.
Eskiden bambaşkaydım, herkes tamdı ben yanım, boşluklar hep dolar, yalnızdı benim yanım. Bir gün aşka rastladım, sevdim yeni başladım, bir omuzum oldu sonunda, başımı yasladım. Gözüm kara kalmadı yara, oldum rengarenk. Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk. Gözüm kara kalmadı yara, oldum rengarenk. Bazen her şey sararıp solar, biz hep kalmadı yara, oldum rengarenk. Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk. Gözüm kara kalmadı yara, oldum rengarenk. Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk.
şey sararıp solar. Biz hep rengarenk. Gözüm kara, kanmadı yara, oldum rengarenk. Bazen her şey sararıp solar. Biz hep rengarenk. Çek çek çek çek çek çek çek çek
çek çek çek çek çek çek çek çek. Evet, güne nasıl başladınız bilmiyoruz ama gününüzün rengarenk devam etmesi dileğiyle işte bugün de sonuna geldik Hayatın Seslerinin diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü programı da yine siz sevgili dinleyenlerimiz için Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Recep Özlem ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında siz sevgili dinleyenlerimizi yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın derken yine bir müzikle veda ediyoruz sizlere.
Nereden bileceksin nasıl öldüğümü, yapraklarımı nereye döktüğümü? Nereden bileceksin nasıl yazdığımı, bu şarkıyı sen uyurken?
Yanlış bir ağacın yorgunu aşkın. Yazarken deseler ki hayat kısa, yalnız bir nefes ömrün, ben yine harcarım onu döndüğün gün.
Deseler ki atar yürek, çıkarıp atamazsın. Ne derlerse haklısın. Bu kaçıncı sonbahar aynı yazın ardından? Kaçıncı vazgeçiş bir sevda masalından? Bu kaçıncı sonbahar aynı yazın ardından? Kaçıncı savruluş yalnızlık rüzgarıyla? Deseler ki atar yürek, çıkarıp atamazsın. Ne derlerse haklısın. Bu kaçıncı sonbahar aynı yazın ardından? Kaçıncı vazgeçiş bir sevda masalından? Bu kaçıncı sonbahar aynı yazın ardından? Kaçıncı savruluş yalnızlık rüzgarıyla? Bu kaçıncı sonbahar aynı yazın ardından? Kaçıncı vazgeçiş bir sevda masalından? Bu kaçıncı sonbahar aynı yazın ardından? Kaçıncı savruluş yalnızlık rüzgarıyla?
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
28 Bilecik 25 Yamama 24.
Lan bu ne? Suya dayanıklı cam.
Buradan da çok büyük.